Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasiye geçiş sürecine, Türkiye'nin anayasalarına, siyasi kurumlarına, siyasi partilerine, siyasi kişiliklerine ve bunlarla ilişkili dış alemden gelen, yani uluslararası ortamdan gelen hadiseleri, içeride muhakkak surette birbirini etkileyen ekonomi, kültür, şehirleşme, eğitimle ilişkili gelişmeleri beraberce ele almaya ve böylece 100. yılına ulaşmış Cumhuriyet'in ve 200 yıla ulaşan anayasal devlet olma mücadelesinin, meşrutiyet yönetimlerinin tarihi köklerini ve buradan çıkacak dersleri anlatmaya çalışıyoruz. Tek parti dönemini mütakiben yeniden hayata geçen çok partili hayata dönüşle beraber İkinci Dünya Savaşı daha tam bitmeden Türkiye'nin bu istikamette ilerlediğini görüyoruz. Çok partili hayatın içerisinde 1946'daki seçimleri atlattıktan sonra 46 ile 50 arasında Türkiye çok partili hayata geçiş sürecini 46'dan aldığı derslerle tahkim etmeye çalışıyor. Buradaki problemleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu beraberinde rejimdeki liberalleşmeyi, esnemeyi, yumuşamayı, bununla bağlı olarak da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ciddi değişiklikleri gündeme getiriyor. Çünkü tek parti dönemi netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından idare edildiği için bu tek parti döneminin Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir tahribat yarattığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve özellikle İsmet İnönü de bunu fark ettikçe partiyi yumuşatmaya, esnetmeye, bu katılıklardan arındırmaya çalışıyor. Buna bağlı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem programında, ideolojisinde hem de kadrolarında bir takım değişiklikler söz konusu oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi o tek parti döneminin problemlerinden arınmaya çalışıyor ama bu kolay olmuyor. Geçtiğimiz dönemlerde sık sık bunları ele aldık. Farklı damarlar var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Bu tek parti döneminde dahi onu dahi yeterli görmeyen, daha otoriter, totaliter ideolojileri savunan gruplar, ekoller de var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. İsmet İnönü bunları değiştirip, dönüştürüp, çok partili hayata uygun, onu kabul eden ve bu zeminde ilerleyecek bir partiye dönüştürmeye çalışıyor. Diğer taraftan muhalefet partisi olarak kurmuş olan Demokrat Parti içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sertliğine bağlı olarak sert bir mücadele yürütmek isteyen ve o tek parti döneminde olup bitenlerle hesaplaşmak isteyen bir takım gruplar, ekoller var. Demokrat Parti'de kendi içerisindeki bu aşırılık taraftarlarını ayıklamaya çalışıyor. Her iki partinin yöneticileri de bu bakımdan dikkatler ve bu işbirlikleri de netice itibariyle kolay olmayan bu geçiş sürecini kolaylaştırıyor, geçiş sürecini mümkün hale getiriyor. 1949 yılına gelmiştik. Bu dönem aynı zamanda tabii sadece Türkiye'de çok partili hayatın kurulduğu, yeniden oturduğu, dönüldüğü bir dönem değil. Aynı zamanda dünyada da İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan çok ciddi gelişmelerin, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası düzenin kuruluş döneminin başlangıcı. Hem bölgemizde hem dünyada, işte bugün dünyayı oluşturan ana kurumlar, NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluyor. Diğer taraftan İşte Sovyetler Birliği'nin artan etkisini ve onun yürüttüğü ideolojik mücadeleyi, bunun mesela Yunanistan'daki, İran'daki yansımalarını görüyoruz. Bütün bunlar tabiatıyla Sovyetlerle arası bozulmuş olan Türkiye'de endişe kaynağı. O yüzden de Türkiye, Batı İttifakı ile yakınlaşmayı onun güvenlik şemsiyesi altına girmeyi tercih ediyor. Uluslararası ilişkiler alanında bunun iki ayağı var işte. Evvela Avrupa kurumlarına, yeni kurulan kurumlarla ilişki kurmak dünyada da, diğer taraftan da zaman içerisinde NATO'ya girmek şeklinde olacak. ...1949 yılında iki vefat var. İki vefata baktığımızda aslında hem tek parti döneminin hem de bu çok partili hayata dönüşün anlamını daha iyi idrak edebiliyoruz. 21 Şubat'ta İstiklal Mahkemesi reisliği yapan, milli mücadeleye de katkıları olan Ali Çetinkaya, bir asker, vefat ediyor. Özellikle bu İstiklal Mahkemelerinin performansı ve tek parti döneminin kurulma sürecindeki rolleri, meşru zeminin zaman zaman dışına çıkan olağanüstü tarzları ciddi bir problem. Nitekim özellikle bu performanstan İsmet İnönü çok rahatsız oluyor ve bunların sona ererek olağan rejime geçilmesi için çok gayret sarf ediyor. İsmet İnönü'nün devlet hayatımızda böyle bir rolü var. Diğer taraftan 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası teşebbüsüyle yeniden çok partili hayata dönme gayreti zamanında, döneminde yine bu dönemde kurmuş bir fırka var. Ahali Cumhuriyet Fırkası. Bu fırka Abdülkadir Kemali Öğütçü tarafından kurulmuş bir fırka veya parti. Abdülkadir Kemali Öğütçü önemli bir isim ama ben onun oğlunun ismini söyleyince herkes daha yakından tanıyacak. Meşhur edebiyatçımız, romancımız Orhan Kemal'in babası Abdülkadir Kemali Öğütçü. Gerçekten kendisi de siyasette, fikir hayatında bulunmuş isimlerden birisi. İttihat Terakki'de bulunmuş, gazetecilik yapmış. İşte Tok Söz diye bir gazetede bulunmuş. Müdafaa-i Umumiye Fırkası adıyla bir parti kurmaya çalışmış. 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda, 1930'da da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması üzerine bu kez Ahali Cumhuriyet Fırkası adıyla üçüncü bir partiyi kuruyor ve Ahali gazetesini çıkarıyor. Partisinin hükümet kararıyla kapatılması üzerine ailesiyle birlikte Suriye'ye gidiyor. 8,5 yıl orada duruyor. Şimdi bu partinin ve gazetenin, ben hani o dönemi çalışmıştım, gerçekten demokrasi hayatımızda çok partili dönem bakımından, çok partili hayata geçiş süreci bakımından çok kıymetli etkileri var ve şunu gösteriyor bize aslında. Mesela Serbest Cumhuriyet Fırkası bir tür güdümlü parti. İşte Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek parti yönetimine dönüşmesi, yönetimin bir tek parti yönetimine dönüşmesi dolayısıyla rahatsız. Biz tarihe böyle geçmeyelim, çok partili hayata dönelim, böyle bir miras bırakalım arzusunda, tarihe bunu başarmış bir siyasetçi olarak geçmek istiyor. O yüzden de yakın arkadaşı Fethi Okyar'a bir davetle parti kurmasını temin ediyor. Hatta Fethi Okyar'a yardımcı olacak yakın arkadaşlarından, hatta işte kız kardeşini bile Serbest Cumhuriyet Fırkası'na veriyor. Makbule Hanım giriyor. Nuri Jonker giriyor. Zaten Fethi Bey de çok yakın arkadaşı. Liberal tezleri savunan çok önemli isimlere Serbest Cumhuriyet Fırkası'na geçmesi için izin veriyor. Onları teşvik ediyor. Bu dönemde bu kurulmuş olan muhalefet fırkasının dışında bir üçüncü muhalefet fırkası da kurulabiliyor. Yani Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. Meşrutiyet döneminden gelen Abdülkadir Kemal Öğütçü de bunun hem fırkayı kuruyor hem de Adana ağırlıklı olarak fırka çalışmaya başlıyor. Hem de gazetesi var, Ahali gazetesi. Şimdi buraya baktığımızda gerçekten öyle hani bir karikatür parti falan değil, tezleri olan, ciddi bir programı olan bir parti. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye'nin bu 19. yüzyılda gerçekleştirdiği reformların, ikinci meşrutiyet dönemi matbuatının, gazetelerinin, dergilerinin, fikir hayatının, keza siyasi hayatının çok ciddi bir birikim oluşturduğunu, çok partili hayatın temel dinamiklerinin bu birikim içerisinde mevcut olduğunu görüyoruz. Öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek partisine, bu bahsettiğimiz istiklal mahkemeleri, takrir-i sükun dönemine rağmen 1930'da çok partili hayata yeniden izin verilince bir anda Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın çok gümran bir şekilde böyle Anadolu'da karşılık bulması, keza işte ayrı bir partinin de kurulabiliyor olması, bu tarihi zenginliği ve Türkiye'nin siyasi potansiyelini gösteriyor, demokrasi potansiyelini gösteriyor. Bu bakımdan fevkalade kıymetli. İki ismin de 1949 yılında vefatı bize tekrar bu döneme, hem de yeniden çok partili hayata geçiş süreci bakımından bakmayı anlamlı hale getirdi. Şimdi 1949'daki bu vefatlarla yeniden hatırladığımız önceki dönemi biraz daha deşelim. Bu gerçekten Türkiye'nin ikinci meşrutiyet dönemi, milli hakimiyet teorisiyle tanıştığı bir dönem. Birinci meşrutiyetten farklı olarak ikinci meşrutiyet gerçek anlamıyla padişahı sınırlandıran ve milli hakimiyet teorisini hayata geçiren bir zeminde ilerliyor. Milli hakimiyet teorisinin de iki ana istikameti var. Bir tanesi işte istiklal, bağımsızlık yönünde, diğeri de demokrasi ve hürriyet rejimi bakımından bir istikameti var. İkinci meşrutiyetten sonra bu iki istikamette de çok ciddi ilerlemeler yaşanıyor. Tabii bununla beraber de her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı çok zengin bir siyaset ve fikir hayatı ortaya çıkıyor. Biraz 2. Abdülhamit dönemindeki uzun süren o her şeyi bastırma ve tartışmayı engellemenin beraberinde getirdiği adeta bir barajın patlaması gibi düşünün. Bu barajın patlamasıyla beraber 2. Meşrutiyet'ten sonra her görüşten, her ekolden bir kendini ifade eden bir dergi, bir gazete, bir dernek, bazen bir siyasi parti arayışı, siyasi bir takım figürlerin ortaya çıktığını, edebiyat eserlerinin ortaya çıktığını, yeni yeni tartışma konularının ortaya çıktığını görüyoruz. Zaten şunu da söylemek lazım, 2. Abdülhamit döneminde bu fikri hürriyetin, siyasi hürriyetin olmadığı ama diğer taraftan da ona zemin teşkil edecek modern kurumların, modern altyapının tesis edildiği bir dönem. O yüzden de bu ikisi de birleşince bir anda 2. Meşrutiyet döneminde ciddi bir gelişme, serpilme ortaya çıkıyor. Belki 1. Dünya Savaşı'nın hemen 6 yıl sonra çıkması, onun öncesinde Balkan Savaşı'nın ortaya çıkması bu büyük potansiyelin üzerine zaman zaman örtebiliyor ama tarihte bu potansiyeli, bu tecrübeyi, bu çeşitliliği, bu zenginliği ihmal etmemiz lazım. Aksi halde bugünkü demokrasinin köklerini de ya da mesela 1945'ten sonra geçilen çok partili hayatın bir anda güçlü bir şekilde tutmasını da ya da işte milli mücadeleye verirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekten demokratik bir karakter kazanarak hem milli hakimiyeti sahiplenmesi hem de bu milli mücadelenin yönetim sürecinde demokratik bir katkı vermesini de anlamakta zorluk çekeriz. Bu bakımdan tarih, tarihi birikim fevkalade kıymetli. Her tecrübede, nitekim bu ikinci meclisten itibaren yaşanan yeni siyasi farklılaşmalar, Halk Fırkası'nın karşısında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması da bu bakımdan çok kıymetli. Yine İsmet İnönü'yü hatırlayacak olursak mesela İsmet İnönü terakkiperver fırkanın kapatılmasını da bir talihsizlik olarak ifade eder. Zaman zaman keşke kapatmadan beraber devam etseydik ve çok partili hayata daha erken geçseydik der. Çok partili hayata dönüş sürecinde de terakkiperver fırkanın adeta yeniden kurulmasını da ister. Terakkiperver fırkanın önemli isimleri zaten daha sonra bu kapatmadan sonra yaşanan problemleri mütakiben 30'lu yıllarda hem Atatürk tarafından hem de daha sonra İsmet İnönü tarafından yeniden siyasi hayata, rejime kazanılmaya çalışılır. Onlardan işte mesela Ali Fuat Cebesoy müstakil mebus yapılır. Atatürk kendisine özel itibar gösterir. Keza işte Rauf Bey 1939'da önce vekil, sonra çok önemli bir görev olan Londra Büyükelçiliğine gidecektir. Buna benzer gayretler söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu tecrübeyi aslında o dönemin birbirlerinin rakibi olan büyük siyasetçileri de takdir etmişlerdir. Bu isimleri de muhafaza etmeye, rejime, Türkiye'ye kazanmaya özel gayret sarf etmişlerdir. O yüzden biz bu dönemden baktığımızda o dönemin polemiklerine esir olmadan buradaki büyük tecrübeyi bugün içinde, Türkiye içinde istifade edilecek bir şekilde kullanmalıyız. Türkiye'de siyaset biliminin ve siyasi partiler tarihinin önemli isimlerinden, kurucu babalarından olan Tarık Zafer Tuna'ya da ikinci meşrutiyet dönemi için işte Türk siyasi hayatının, Cumhuriyet döneminin siyasi laboratuvarı der. Bu bakımdan zaman zaman bu tarihi süreci anlatırken daha eski dönemlere de gidip gelerek o dönemleri daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Evet değerli dinleyiciler, önümüzdeki programda 14 Mayıs 1950 seçimleriyle devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.